Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresi'nin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 4 Hordat 1401, Hicri Kameri 23 Şevval 1443 ve Miladi 25 Mayıs 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlerinden ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Sayın Doktor Abbas Karaşı ile İsrail'in Suriye saldırıları üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve Şia tarihinin büyük alemleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden kısa başlık. Ayetullah Hameney devrimci kalmanın devrimci olmaktan daha önemli olduğunu söyledi. İslam İnkılabı rehberi cihat ve şehadetin dini ilimler merkezlerinde köklü bir kültür olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı hava kirliliği için Çevre Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı'nı görevlendirdi. İran ve Rusya Buşehr nükleer santralin geliştirilmesi için müzakere ediyor. Amerika yeni İran'a yönelik yeni yaptırım kararı aldı. Ve Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya heyetleri görüşmeleri başladı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameney'i bugün İslam Şura Meclisi üyelerine kabul ettiği görüşmede devrimci kalmanın devrimci olmaktan daha önemli olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi meclis başkanı ve üyelerine kabul ettiği görüşmede Huremşehir fethinin acı bir denklemin güzel bir denkleme dönüşün sembol olduğunu, ulusal kurtuluşun gerçekleşmesine yol açtığına temasla zor, karmaşık ve acı şartları geride bırakıp zafer ve başarıya ulaşma kuralının cihatçı icraat, kararlı irade, inisiyatif, özveri, uzun vadeli bakış ve daha önemlisi ihlas ve Yüce Allah'a tevekkül etmekten ibaret olduğunu belirtti. İslam Müşura Meclisi'ne ülke yönetiminin esas erkanlığından olduğunu ifade eden Ayetullah Hameney'i, kabiliyetler ve eksiklikleri doğru şekilde tespit etmenin oldukça zaruri konulardan olduğunu, çünkü düşmanın kabiliyetlerinden ziyade bizim hata ve yanlışlıklarımıza göz diktiğini kaydetti. İran'ın geniş yüz ölçümü, nüfus, coğrafya, tarih ve iklim çeşitliliğine dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi, Aziz İran gibi bir konuma sahip ülkenin yönetiminin önemli bir iş olduğunu dünyanın şimdiki özel durumuna göre doğal olarak zor ve çetrefil bir görev olduğunu ifade etti. İslam İnkılabı rehberi dünyaya hakim, özel koşulların nedenlerine temasla, güçler arasında düşmanca rekabet ve nükleer güçlerin birbirine tehdit etmesi, Avrupa yakınlarında savaş ve artan askeri tehditler ve eylemler, eşine az rastlanan bir salgın, dünya üzerindeki gıda tehditlerinin dünyanın bugünkü durumu özel kıldığını, bu şartlarda ülkeyi yönetmenin daha zor ve çetrefil hal aldığını söyledi. Tüm ülkelere hakim koşullara ilaveten İran'ın dini demokrasi diye yeni bir model sunup sultan üzerinden ayarladığı çizelgeyi bozduğu için çeşitli boyutlarda sürekli şekilde küresel güçlerle sorun yaşadığını ifade eden İslam İnkılabı rehberi, İslam Cumhuriyeti'nin tüm düşmanlıklar ve husumetlere karşın göğüs gerip ilerlemekte olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamine'yi meclis üyeleri, hükümet, yargı ve diğer tüm organların ne kadar büyük ve önemli bir yönetime dahil olduğunu, bu konuma uygun şekilde dikkatlerini artırmaları gerektiğini bilmeleri gerektiğini beyan etti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine, din alimi 4000 şehidi anma kongre merkezi üyelerini kabul ettiği görüşmede, cihat ve şehadetin dini ilimler merkezlerinde köklü bir kültür olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Enformasyon Sitesi'nden yapılan açıklamada, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamine'yi 13 Ocak 2020'de din alimi 4000 şehidi anma kongre merkezi üyelerini kabul ettiği ve bugün Kum'da yapılan konferansta yayınlanan beyanatında, mücahit ve hayırsever din alimlerini anmanın takdire şayan bir girişim olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamine, kutsal savunma döneminde genç öğrencilerin propaganda ve dini çalışmaların yanı sıra savaş alanının ön saflarına girdiğini ve birçoğunun şehit olduğunu söyledi. İslam İnkılabı rehberi cihat ve şehadeti dini ilimler merkezlerinde köklü bir kültür olarak değerlendirip, Şii ve Sünni şehit alimlerden örnekler vererek, din alimi, şehit din alimi kendi canı ile hayır işleri davet sahasına adım atandır ve bugün genç talebeler ve fadıllar arasına böylesi ruh halini takviye etmeye ihtiyacımız var dedi. İmam Hümeyni'yi ilim ve cihat alanında örnek bir model niteleyen İslam İnkılabı rehberi, o büyük insan mücahedette kendi dönemi ve hatta birçok dönemin önde gelen insanı olmasının yanı sıra bilimsel açıdan da en üst seviyede olan bir insandı. Bu husus ise cihat sahasına adım atmanın bilim, araştırma ve öğretimle çelişmediğini gösteriyor diye kaydetti. Ayetullah Hamine ilim, askeri, siyasi ve sosyal cihat türlerine değinerek ülkenin önceliği ve ihtiyacı olan cihat alanlarından herhangi birinde sorumluluk duygusuyla sahaya adım atmaları gerekenlerin öncelikle genç talebeler ve fadıllar olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i hava kirliliğinin artması ve toz bulutlarının işaretli Çevre Korumu ve Dışişleri Bakanlığı'nı bu kirliliklerin kaynağı olan komşu ülkelerle müzakere yolu ile bu sorunu çözmeleri için görevlendirdi. Geçtiğimiz günlerde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok noktasında etkili olan toz bulutları ciddi sorunlara yol açmıştır. Türkiye'nin Dicle ve Fırat üzerine büyük barajlar inşa etmesinin sonucu olan toz bulutları İran'ın batı ve sınır eyaletlerinden başkent Tahran'a kadar birçok eyalet ve bölgede etkili olmuştur. Başkent Tahran dahil olmak üzere birçok eyalette etkisini sürdüren toz olayı Tahran başta olmak üzere bazı bölgelerde resmi daireler, okullar ve üniversitelerin tatil olmasına yol açtı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi bugün kabine toplantısında temiz havanın vatandaşların hakkı olduğuna ve çeşitli eyaletlerde hava kirliliğinin artmasını işaretle vatandaşların sağlığının hayati bir konu olduğunu, hava kirliliğinin vatandaşları için kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Reisi Çevre Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı'nı zaman kaybetmeden bu kirliliklerin kaynağı olan komşu ülkelere ziyaretlerde temasa geçip müzakere yolu ile sorunu çözmeleri için görevlendirdi.
İran-Rusya İş Forumu bugün Tahran'da düzenlendi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin başkenti Tahran, İran-Rusya Ortak İş Forumu'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya iki ülkenin yetkilileri katıldı. İran ile Rusya'nın ilişkileri tarih boyunca inişli çıkışlı olmuş ancak son senelerde iki ülkenin münasebetleri gelişmiş ve çeşitli alanlarda iki ülke işbirliğini güçlendirmiştir. İran ve Rusya ekonomi, askeri ve güvenlik gibi ikili konuların yanı sıra Amerika'nın tek taraflı eylemleriyle mücadele gibi uluslararası ve bölgesel konularda ortak stratejik menfaatlere sahipler ve son senelerde aynı faktör iki ülkeyi birbirine yakınlaştırmıştır. Bu çerçevede İran ve Rusya ticari münasebetler başlanmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek ve uzun vadeli işbirliğini derinleştirme ve bazı engeller ve sorunları kaldırmak ve Amerika'nın İran ve Rusya'ya karşı yaptırımlarını etkisizleştirmek gibi konuları kendi gündemlerine taşımış bulunuyorlar. İran Dışişleri Bakanı Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehdi Seferi, İran-Rusya Ortak İş Forumu'nda yaptığı konuşmada iki ülkenin ekonomi başlanmak üzere münasebetlerinin gelişmekte olduğuna işaretle, İran ve Rusya'nın ikili ticaret hacminin geçen sene kayda değer şekilde arttığını ve son aylarda iki ülke yetkilileri ve özel sektör temsilcileri arasında iyi işbirliğinin geliştiğini vurguladı. Seferi bu işbirliğinin ekonomik işbirliğinin gelişmesi önündeki engellerin kaldırılması doğrultusunda yapıldığını, bu nedenle anlaşmaların hayata geçirilmesiyle enerji, taşımacılık, lojistik merkezlerin kurulması ve ticaretin artması gibi çeşitli alanlarda çalışmaların hızlanacağını temenni etti. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da forumda yaptığı konuşmada iki ülke liderlerinin ekonomik işbirliğinin artmasında çaba gösterdiğini işaretle Rusya pazarında İran'ın tedarik edeceği ürünlere ihtiyaç duyulduğunu, Rusya'ya ithalat kısıtlamasının azalması ve iki ülkenin para birimleri temelinde ilişkilerin kurulmasının mümkün olduğunu söyledi. Rusya Başbakan Yardımcısı sözlerinin devamında İran ve Rusya yetkililerinin bugünkü görüşmesinin iki ülkenin ilişkilerinde oldukça önemli role sahip olduğuna işaretle Uşer Nükleer Santrali gibi İran'daki önemli projelerde işbirliği yapabileceklerini ve ikili ilişkileri daha da geliştirebileceklerini vurguladı. Novak, İran ve Rusya'nın ikili ticaret hacmini geliştirmek peşinde olduklarına işaretle geçtiğimiz senelerde İran ve Rusya'nın ticaret hacminin %81 oranında artarak 4 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı. Tahran Ticaret Odası Başkanı Mesut Hansari de İran-Rusya Ortak İş Forumu'nda yaptığı konuşmada İran ve Rusya'nın ekonomik münasebetlerinin gelişmesine vurgu yaparak iki ülkenin ticaretinde doların rolünün zayıflamasıyla iki ülkenin işbirliği değerinin 25 milyar dolara kadar yükselebileceğini vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Petrol Bakanı, İran ve Rusya'nın işbirliğiyle tüm yaptırımları etkisizleştireceğini vurguladı. Bugün Tahran'da düzenlenen İran-Rusya Ortak İş Forumu'nun kulisinde İran Petrol Bakanı Cevad Uğcu ile Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak bir araya geldi. Görüşmede Uğcu, iki tarafın işbirliğiyle yaptırımların etkisizleştirmesine vurgu yaptı. 13. hükümet döneminde İran ile Rusya ticaret hacmine 40 milyar dolara çıkmasını temenni eden Bakan Hoca, İran ve Rusya'nın yaptırım altında olduğunu ancak işbirliği ve tüm alanlarda ilişkileri geliştirmekte yaptırımları etkisizleştirebileceklerini söyledi.
Bu arada çalışma ziyareti için Tahran'da bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile İran Petrol Bakanı Cevad Avcı arasında yapılan görüşmenin marşında İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Tahran-Moskova ilişkilerini değerlendirerek Rusya ile özellikle nükleer ile ilgili konularda çok iyi ilişkilere sahibiz. Bu şehir nükleer santralinin ikinci ve üçüncü ünitelerinin geliştirilmesi konusunda Rusya ile görüşmelerimiz sürüyor dedi. Kemalvendi, Rusya ile nükleer alandaki ilişkilerimiz gayet iyi fakat bu alandaki ilişkilerin geliştirilmesini müzakere etmek istiyoruz ifadesini kullandı.
Amerika Hazine Bakanlığı devrim muhafızları Kudüs gücü tarafından petrol kaçakçılığı ve kara para aklamakla çalışan uluslararası bir şebekeyi tespit ederek yaptırım uyguladığını ileri sürdü. Amerika Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada bu şebekenin Kudüs gücü liderliğinde faaliyet yürütü ve Rusya tarafından desteklendiğini, şebekenin İran petrolünün satışından kaynaklanan milyonlarca dolar parayı Kudüs güçlere ve Hizbullah'a aktardığını iddia etti. Bu arada bugün Amerika'nın İran'ın özel temsilcisi Robert Malley'nin katılımı ile Senato Dışişleri Komitesi'nde nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ile ilgili bir oturum düzenledi. Komitede senatörlerin İran ve nükleer anlaşma ile ilgili sorularını yanıtlayan Robert Malley, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasının Amerika için en iyi seçenek olduğunu belirterek askeri seçeneğin İran'ın nükleer programını yok etmeyeceğini belirtti. Malley ayrıca İran'a yönelik azami baskı politikasının başarısız kaldığını bir kez daha deklare etti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran ile istişarelerin sürdüğünü işaretli, bulunan uranyum zerreciklerinin kaynağı hakkında görüşmelerin oldukça zor bir aşamada olduğunu kaydetti. Davos'ta Bloomberg kanalına konuşan Grossi, gelecek ay İran'ın bazı nükleer tesislerinde bulunan uranyum kalıntıları hakkında araştırma sonuçlarının yayınlanacağını işaretli, İran ile istişarelerin sürmekte olduğunu, yakında sonucun ilan edileceğini ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, İran'ın kendi nükleer kabiliyetini arttırmak ve güçlendirmekte olduğunu sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fırkat Sadikov ile Tahran'da bir araya geldi. Görüşme Ali Bakri Keni, ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaparken uzun vadeli işbirliğinin bölgesel bağları güçlendireceğini belirtti. Eko Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısına katılmak üzere Tahran'a gelen Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sadikov, İranlı mevkidaşı Ali Bakri Keni ile görüştü. Bakri Keni görüşmede iki tarafın her alanda ilişkileri geliştirme iradesine sahip olduğunu vurguladı. Bölgesel istikrar ve barışın güçlenmesi ve İran ve Özbekistan'ın terörizm ve uyuşturucu ile mücadelede menfaatlerinin sağlanması ve bölgede ortak güvenlik konularında iki ülkenin yakın ve yoğun işbirliği yapması gerektiğini söyleyen Bakri Keni, Afganistan'daki gelişmelere de temasla ülkelerin Afganistan halkının durumundan gafil olmamaları gerektiğini ifade etti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamkhani, 27 Mayıs Cuma günü Tacikistan başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilecek olan bölgesel güvenlik diyaloğunun 4. oturumuna katılacaktır. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Davos zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Zirvede iklim değişikliğinden çevre ve ormanlık alanların korunması, eğitim, ağır darbe alan ekonominin yeniden canlandırılması, teknoloji ve 4. sanayi devrimi, enerji politikalarına uygun vadeli politikaların oluşmasına kadar temel konular özel oturumlarla masaya yatırılacaktır.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte COVID-19 hastası ve 5 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 293 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.293'e, vaka sayısı 7.230.882'ye ulaştı. Virüse yakalanan hastalardan 626'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.039.342'ye ulaştı ifadesi kullanıldı.
NATO üyeliği konusunda Türkiye'de bulunan İsveç-Finlandiya heyeti ile Türk heyetin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeleri başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı muhalefeti ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı konuşmada Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hususundaki isabetli çekincelerinin, düştüğü makul şerhlerin, gündeme getirdiği haklı itirazların henüz muhatapları tarafından dikkate alınmadığını belirterek NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır dedi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçti, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, NATO için bedel ödeyen özellikle bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz dedi ve çok net mesajlar verdi.
Dolayısıyla atılması gereken adımları nasıl atacağımızı da biliyoruz. bu ülkelerin terör örgütlerine fiili ve siyasi destek vermekle Türkiye'den NATO üyeliğine evet demesini beklemek arasında bir tercih yapmaları, bunun da somut emarelerini ortaya koymaları gerektiğini söyledim. Burada bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerine her türlü desteği vererek teröristleri koruyup kollayanlar, önce geçmişten beri bize karşı sergiledikleri hukuksuz, ciddiyetsiz ve kibirli tavırlarından vazgeçmeli.
Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli de NATO üyeliğine değindi. Türkiye alternatifsiz değildir dedi.
Bu gelişmeleri dikkate aldığımızda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme evet demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye tamam demeden, vize vermeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır. Haziran ayının sonunda Madrid'de toplanacak NATO liderler zirvesine kadar İsveç ve Finlandiya'nın karar ve iradesine keskin bir dönüş yapacağına dair herhangi bir emare de henüz ortada yoktur. Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp sürecin olduğu bittiye getirilmesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri anında işleme koyulmalıdır. Türkiye seçeneksiz değildir.
Diğer yandan Türkiye heyeti İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgal altındaki Kudüs'te Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı ile ikili ve bölgesel konuları görüştü. Çavuşoğlu, Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ticari ilişkilere değinen Çavuşoğlu, geçen yıl Ankara-Tel Aviv arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolara aştığını belirtti. İsrail rejimi Dışişleri Bakanı Yair Lapid de yaptığı konuşmada COVID-19 salgını ve siyasi gerilim zamanında da iki taraf arasındaki siyasi ilişkilerin geliştiğini işaret ederek, Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomasi ve güvenlikle değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz dedi.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonun sonucu 100 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yakında Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon başlatabileceği yönündeki açıklamasına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan Dujarric'den tepki geldi.
Siyonistlerin Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Lübnan yetkilileri yaptıkları açıklamalarda bu rejimin olası saldırılarına karşı tam hazır olduklarını vurguladılar. Bugün 25 Mayıs, işgal rejimi İsrail askerlerinin 2000 yılında Lübnan'ın güneyinden firar ettiği olan yıl dönümüdür. Lübnan girişi işgal rejim karşısında böylece ilk zaferini imza attı. Bu zaferin ardından Lübnan direnişi işgal rejimine karşı zafer zincirini oluşturmayı başardı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermeni mevkidaşı Meher Gregorian, Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırının yeniden çizilmesi için kurulan komisyonlar kapsamında ilk görüşmeyi sınırda gerçekleştirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın tek taraflılığı eleştirmesi konusunda. İran İslam Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti arasında üçüncü tur siyasi görüşmeler, dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani ve İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ettore Plato başkanlığında Tahran'da düzenlendi. Görüşmede İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, uluslararası koşullar ve tehditler, İran ve Avrupa arasında sürekli istişare, sürekli etkileşim ve sürdürülebilir işbirliğine doğru ilerlemeyi öngörüyor dedi. Bakır Kenny ayrıca artık uluslararası durum ve özellikle enerji güvenliği ve gıda güvenliğine ve dolayısıyla dünyada ve özellikle Avrupa'daki ülkelerin ulusal güvenliğine yönelik büyük tehditler, İran ve Avrupa arasında sürekli istişare, sürekli etkileşim ve sürdürülebilir işbirliğine doğru ilerlemeyi öngörmektedir dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakır Kenny bu sözleriyle Amerika'nın tek taraflı politikalarına gönderme yaptı. Son 20 senede Amerika, Irak ve Afganistan'ı işgal etmesi ve Suriye terör örgütlerinin lehine müdahale ederek bu ülkenin yasal yönetimini düşürmeye gayret göstermesi gibi bölgesel savaşlar yürüterek Batı Asya'da istikrarsızlık ve terörizmin artması ve yayılmasına sebebiyet vermiştir. Washington özellikle Donald Trump'ın başkanlığı döneminde daha da ileri giderek Çin gibi Amerika rakiplerinin yanı sıra Washington'un siyasi ve ticari ortakları sayılan Avrupalılarla karşılaşmaya başladı. Böylece Atlantik'in iki tarafında artan şekilde uzaklaşmaya tanıklık edildi. Amerika Başkanı Biden gelinen aşamada Avrupa ile Amerika'nın ilişkilerinde açılan mesafeyi kapatmaya çalışsa da ancak Amerika'nın Ukrayna Savaşı'na yönelik yaklaşımı gibi son gelişmeler Washington'un kayıtsız şartsız şekilde Avrupa'nın Rus enerjisine yatırım gibi konularda bile tam şekilde kendine uymasını istediğini ortaya koydu.
Bu mesele Amerika'nın hala tek taraflı yaklaşımlarını bırakmadığını ve ısrarla aynı tavrına devam ettiğini gösteriyor. Avrupalı ülkeler kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda yaklaşım sergilemeleri ve Amerika'nın tek taraflı politikalarına uymaktan vazgeçmesi gerekiyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kenny'de İtalya Dışişleri yetkilisiyle yaptığı görüşmede İran ve Avrupa'da önemli iş etkenlerin ilişkilerin sürdürülebilirliği peşinde olduğuna temasla Atlantik ötesi gibi dış etkenlerin sürekli şekilde münasebetlerde kopuklu teşvik ediyor. Bu nedenle ilişkilerin güçlendirilmesinin bir nevi yıkıcı dış etkenlere karşı münasebetlerin koruması gerekiyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı bu sözleriyle Amerika'nın Avrupa'yı İran'dan uzaklaştırıp yaklaşımları kendi yaklaşımı ve İran karşıtı girişimleriyle senkronize etme çabalarına göndermede bulundu. Avrupa'nın nükleer anlaşmaya karşı yaklaşımı onların kendi çıkarlarını bu anlaşmanın yeniden canlandırılmasında gördüklerini gösterirken, Washington, Viyana'daki uzun ve detaylı görüşmelere görmezden gelerek hala tek taraflı yaklaşımını ısrarla sürdürmekte ve taleplerinin İran tarafından karşılanmasını istiyor. Oysa Tahran defalarca Amerika'nın tek taraflı ve zalimce yaptırımları kaldırmadan ve Amerika'nın nükleer anlaşmadan yeniden çekilmeyeceğine dair güvence verilmeden yeniden nükleer yükümlülüklerini uygulamaya hazır olmadığını deklar etmiş ve Avrupalı tarafları uyarmıştır. İran Dışişleri Bakan Yardımcısının İtalyan tarafıyla istişarelerinde gündeme getirdiği diğer bir konu, Ukrayna Savaşı yüzünden dünyanın karşı karşıya geldiği enerji ve gıda güvenliği gibi konulardaki büyük tehditleridir. Tahran bu gerçeklerin İran ile Avrupa'nın sürekli şekilde istişarede bulunup işbirliğine doğru hareket etmesi gerektiğine inanıyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da yeni silahlı saldırı ve Biden'in pasif tepkisiyle ilgili. Amerika'da bir kez daha silahlı bir olay daha yaşanarak çok sayıda ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti. Amerika Başkanı Biden bu kez de her zamanki gibi pasif bir tutum sergiledi. Biden olay sonrasında Beyaz Saray ve diğer devlet binalarında Amerika bayrağının yarıya indirilmesi için talimat verdi. Amerika Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada başkanlık koltuğuna oturduğunda artık bu gibi cinayetlere tanıklık etmeyeceklerini temenni ettiğini, dünyanın diğer noktalarında silahlı olaylar yaşanmazken Amerika'da vatandaşların silah taşıyabildiği için vuku bulduğunu, 18 yaşında bir çocuğun silah marketine gidip silah alabilmesinin yanlış bir düşünce olduğunu kaydetti. Amerika Başkanı Biden'in bu açıklaması bir gencin ilkokul öğrencilerini kurşunlayarak çok sayıda kişiyi katletmesinin ardından geldi. Daha önce de New York eyaletinde Buffalo kentinde bir beyaz ırkçının siyahilere açtığı ateş sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Amerika medyası Salı günü Texas'ın Uvalde kentindeki bir okulda silahlı olay yaşandığını, olay sonucu 18'i çocuk olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini, ateş açan kişinin 18 yaşında Salvador Ramos isimli bir kişi olduğunu, saldırganın cesedinin de ölüler arasında olduğunu duyurdu. Amerika Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bu silahlı olaya gösterdiği tepkide, Amerika'da ateşli silahların kullanımı ve satışı hakkında kısıtlama uygulanmasını isteyerek, Amerikan okullarındaki silahlı olaylardan kalplerinin acı çekmesinin yeterli olduğunu söyledi. Silahlı ve ölümcül olaylar ve şiddet eylemleri Amerika'nın en büyük sorunlarından biri haline gelmiş ve her geçen gün giderek artmakta ve polis ve hükümetin kontrolünden çıkmaktadır.
Uzmanlar Amerika'yı tehdit eden şeyin uluslararası terörizm veya yabancı tehdit değil, kendini üstün gören beyaz insanlar ve gruplar başta olmak üzere aşırı sağcılar ve de ateşli silahların yaygın şekilde kullanılması dahil şiddet içerikli tavırlar ve peş peşe yaşanan toplu silah olaylarının olduğunu bildiriyor. Amerika'da 2021 yılında 693 toplu silah olayı yaşandı. Bu olaylar sonucu 702 insan hayatını kaybederken 2800'den fazla kişi de yaralandı. Ateşli silah Amerika'daki ölümlerin en önemli sebebi sayılıyor. Bu ülkede silah alımı ve taşıması serbesttir. Bunun için silah fabrika ve firmaları silah üretimi ve satışından büyük gelirler elde ediyorlar. Dünyada sivillerin erişebileceği 857 milyon adet silahtan 393 milyon adetinin Amerikan vatandaşlarının elinde olduğu bildiriliyor. Her 100 Amerikan vatandaşına yaklaşık 120 silah düştüğü tahmin ediliyor. Doğal olarak psikolojik sorunlarından kişisel intikam alma meseleleri, toplumsal ve ailevi sorunlara kadar çeşitli sebeplerden dolayı Amerika'da silah kullanmanın artışına yol açıyor. Buna ilaveten milis gruplar ve aşırıcı kişiler ve grupların elinde silah bulunması, Amerika'da toplu silahlı olayların kayda değer şekilde artmasına yol açmıştır. Trump yönetimi gibi cumhuriyetçi hükümetler, Amerika'da silah alımı ve satımı ve taşımasının sınırlandırılmasına inanmıyorlar. Oysa Obama yönetimi ve şimdiki Biden yönetimi başta olmak üzere demokratlar silah taşıma kanununda değişiklik yapılmasını isterken, büyük silah fabrikaları ve firmalarının sahipleri kongredeki etkinliğin sayesinde silah taşıma kısıtlamasının uygulanmasına izin vermiyorlar. Amerika'da yaşanan silahlı her bir olayın ardından başkan dahil Amerikalı yetkililer silah taşıma kanununda değişiklik yapılacağından söz ediyorlar. Ancak bir süre sonra her şey unutuluyor ve işler eskisi gibi devam ediyor. Böylece diğer ülkelerin iş işlerine karışmakla meşgul olan Amerika, kendi vatandaşlarının güvenliği ile ilgili en önemli meselelerden birini çözmekte başarısız kalmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Siyonist rejim İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu bağlamda Suriye haber kaynakları geçtiğimiz günlerde Şam'ın güneyinde bir patlama sesinin duyulduğunu, Suriye ordusu hava savunmasının da harekete geçtiğini duyurdu. Geçtiğimiz cuma gecesi Şam'ın güney eteklerinde çok sayıda patlama yaşandı. Suriye Devlet Haber Ajansı SANA ülkenin hava savunmasının Şam'ın eteklerinde göklerde düşman hedeflerle karşılaştığını bildirdi. Ve son olarak da Suriye'de devam eden bu gerginliğin ve aslında savaşların bölgemize nasıl yansıdığını konuşuyorlar çeşitli haber çevreleri. Ve özellikle Siyonist İsrail rejiminin Filistin'den sonra Suriye'ye yönelik bu saldırıları ve tecavüzlerinin anlamı politik olarak ne olduğu konusu da gündemde konuşuluyor. Biz de bugün sohbetimizde bunları masaya yatırmak istiyoruz. Uzman konuğumuzun görüşünden Siyonist İsrail rejiminin Suriye'ye saldırılarının hedefini ve aslında bu yayılmacı politikalarının neticesi ve sonucuna bakacağız. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. Geçtiğimiz günlerde Suriyeli bir askeri kaynak İsrailli düşmanın işgal altındaki Golan Tepelerinden Güney Suriye'deki bölgeleri hedef alan karadan karaya füzeler ateşlediğini söyledi. Siyonist İsrail rejiminin son günlerde yoğunlaştırdığı bu saldırıları özellikle Suriye'ye karşı nasıl yorumlanmalı? Abbas Hocam nasıl değerlendirirsin?
Vallahi bu Siyonist rejimin karakterindedir, özelliğindedir. Yani Siyonist rejim saldırganlık yapmazsa, terör eylemlerine destek vermezse şaşırmak gerekiyor. O zaman artık Semahçı Siyonist olmaktan, saldırgan olmaktan, savaş yöntemler uygulamaktan, terör devlet olmaktan vazgeçmiştir. Ki bu da mümkün görünmüyor. Bu devletin tamamen bünyesi, yapısı, yani inşası, temeli atıldığında bu şekilde atılmıştır. Bu hele şimdiki ortamı düşünecek olursak, bütün Körfez ülkeleriyle hemen hemen hepsiyle ilişkilerini iyileştirmiş. Artık güvenlik toplantıları mı dersiniz, ekonomik ziyaretler mi dersiniz, siyasi ilişkiler mi dersiniz? Ortak yapmadıkları bir şey kalmamış. Körfez ülkelerle, Katar'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudlarla hepsiyle beraber dans ediyorlar. Ummanla ne bileyim, Bahreyn'le, Ürdün'le hepsiyle. Bu nedenle de Fas'la ve diğerleriyle. Bu nedenle de biliyor ki Arap kamuoyundan hiçbir tepki gelmeyecek. Daha doğrusu İslam dünyasından çok fazla bir zılır seslerinin dışında bir şey çıkmayacak. İsterse Mescid-i Aksa'yı işgal ediyor. İsterse İslam Müslümanların kutsal topraklarında her türlü eylemi yapıyor. İsterse Filistinlilerin topraklarına saldırıyor. İsterse bağımsız devlet olan Suriye'ye saldırıyor. Terör eylemleri yapıyor. Bu nedenle de çünkü sözde dediğimiz gibi İslam devletlerinin hepsi ilişkilerini iyileştirmiştir ve bundan bir tekindiği nokta da yoktur. Bunu sürekli yapacaktır. Sürekli hale getirecektir. Zira tüm bu olaylarda hiç kimse bağımsız egemen olan bir Suriye devletinin yanında değil de Siyonist rejimin yanında yer alıyor. Bu nedenden dolayı yani bu olaylar hiç uzun zamandan beri şaşırtmıyor. Zira bütün dünyadaki dengeler ezberler bozulmuş durumdadır bu durumlar.
Tahran Radyosu.
Abbas Hocam, şimdi bir başka önemli nokta da son günlerde Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgiliydi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının kısa sürede bitmemesinin ardından Rus birliklerinin Suriye'den göreli olarak çekildiğine dair bazı haberler medyaya yansıdı. Bu arada Ukrayna krizi konusunda Tel Aviv ile Moskova arasında ciddi görüş ayrılıklarının da olduğunu söylediler çeşitli uzmanlar ve analistler. Şimdi buradan da yararlanarak Suriye'de bir olay çıkarma peşinde olduğunu söyleyebilir miyiz Siyonist rejim İsrail'in?
Olabilir tabii, birçok planlama vardır, bu doğrudur, olabilir ama Rusya için Suriye'nin hava sahası ve Suriye'deki askeri üsler çok önemli olduğundan dolayı Rusya'nın tamamen bu tepeyi ve bu sahayı terk edeceğine inanmıyorum. Zira Rusya uzun yıllardan sonra Akdeniz'de askeri bulunduruyor, savaş gemileri bulunduruyor, askeri üsler bulunduruyor. Bu nedenle de hayati önemi var Suriye'deki varlığının Rusya Federasyonu için. Bundan vazgeçmeyeceği kanaatindeyim ama dönem dönem öncelikler değişebilir. Şu anda tabii Rusya'nın önceliği Ukrayna'da baş gösteren bu krizi bir an önce bitirmektir. Zira bu kriz değil bölgenin, bütün dünyanın başta gıda güvenliği olmak üzere enerji güvenliği ve başka şeylerde tehlikeye atmış durumdadır. Dünyadaki dengeler çok değişmiş durumdadır. Dönem dönem şimdi 3. Dünya Savaşı'ndan bile söz ediliyor. Bunlar hepsine sabah kastığımızda birazcık tabii ki Suriye'deki olaylar gündemden düşmese bile o eski hararetini kaybetmiş olabilir. Bu da Siyonist rejim için bulunmaz bir fırsattır. Her fırsatta Müslüman topraklarına, bağımsız devletlere saldırmaya adet edilen Siyonist rejim için de bunlar bir, dediğim gibi, çok yararlanacağı, çok kolay yararlanacağı fırsatlar ve imkanlardır.
Peki, son soru olarak Abbas Hocam, şimdi bu saldırıların Siyonist rejimiyle Filistinliler arasında tırmanan çatışmanın ortasında gerçekleşiyor olması acaba Filistin gelişmelerine de yansıyor mu? Yani herhangi yönden olursa olsun direniş cephenin İsrail karşısındaki operasyonları olsun veya politik anlamda Filistin'deki grupların performansında herhangi bir yansıma olur mu sizce?
Açıkçası ben artık bir direnişçi tepside diye bir şey görmüyorum. Birkaç grup dışında, yani Mahmut Abbas'tan ben beklediğim direniş yoktur. Mahmut Abbas'ın yani sürekli dolaştığı Katar'dan, Suudi Arabistan'dan veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin nasıl bir şey alabilir ki, destek alabilir ki? Zaten onlar da muhtemelen sakın ha siz Siyonist rejime karşı tavır geliştirmeyin, onlara karşı laf etmeyin, söz etmeyin. Boş ver, onlar bizim ortağımızdır, başka düşmanlarımız var dünyada. Bu nedenle de öyle bir ortak cephe falan da söz konusu değil. O belki etti, bitti 1970'lerde, 80'lerde büyük bir direniş tepesinden söz ettiğimizde. Şu anda ülkeler bazında da bir direniş tepesinden söz edemeyiz, örgütler bazında edemeyiz. Birkaç işte dediğim gibi Lübnan Hizbullah gibi, bazı İslami Cihat gibi gruplar mücadelelerini sürdürüyorlar. Bir de işte bazı devletler, işte başta Suriye olmak üzere. Ama Siyonist rejim ve tabii bu işi planlayanlar, Londra'da oturanlar, emin adımlarla bütün İslam dünyasını teslim almaya ve İslam dünyasındaki bütün direnişleri kırdırmaya yönelik çok büyük çabaları veya planları vardır. Ve dediğim gibi bunlar da başa olmamaları artık da şu andan görünüyor. Yani bütün İslam dünyasının hali bu melalini dikkate aldığımızda başa olacaklar kanaatinde.
Peki. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Abbas Hocam.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayınla buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Siz de efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Siyonist İsrail rejiminin Suriye'ye karşı yoğunlaşan saldırıları ve bunların nedeniyle ilgili kısaca bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basından seçmeler adlı programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın yaptırımlara rağmen tüm dünya ülkeleriyle ekonomik işbirliğine açık kalmayı planladığın, ayrıca ilgilenen ülkelerle etkileşimi genişleteceğini vurgulaması, Yemen ordusunun Suudi koalisyonuna ait casus uçağını düşürmesi gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısının Kutsal Türbe savunucusunun şehadeti dolayısıyla açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakanı siyasi yardımcısı Şeyh Hasan Seyyad Hudayi'nin ailesiyle bir araya gelerek bazı hükümetlerin suikast karşısında sessiz kalmasının teröristlerin mükafatı olduğunu belirtti. Kutsal Türbe savunucularından General Hasan Seyyad Hudayi, Tahran'da küresel emperyalizm ve devrim karşıtı güçlere bağlı terör unsurlarınca hedef alınarak şehit edildi. İran'ın bildirdiğine göre İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin de katıldığı toplantıda hazır bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakeri, bazı batılı ülkelerin ikili politikasına atıfta bulunarak terörizmin kendisi kadar terörizme sessiz kalanların da kınanması gerektiğini vurguladı. Bakeri, bazı hükümetlerin terör karşısında sessiz kalmasının teröristler için bir ödül sayıldığını, teröristler ödül almayı umdukları sürece terörün ortadan kalkmayacağını vurguladı. İran'ın terörle mücadele konusundaki güçlü iradesine değinen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, suikastlerin İran'ın bölgedeki terörle kapsamlı mücadele politikasına hiçbir etkisinin olmadığını, İran'ın istikrar, güvenlik ve terörle mücadele politikalarının hiç şüphesiz eskisinden daha güçlü olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin NATO'dan ayrılmanın gündeme alması gerektiğini vurgulaması, Bahreyn'de siyasi tutuklarla dayanışma gösterisi düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran'ın Batı Asya'da kordon kanı rezervine sahip önde gelen ülke olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran kordon kanı kök hücre bankası CEO'su İslam Cumhuriyeti'nin Batı Asya bölgesindeki en büyük kordon kanı rezervine sahip olduğunu açıkladı. Kordon kanı doğumdan sonra bebek, göbek kordonu ve plasentada kalan kandır. Bu kan kök hücreler açısından zengindir. Kordon kanı kök hücreleri diğer hücre türlerini yapabilir ve yaralanma sırasında hücreleri onarabilir ve koruyabilir. Kullanılabilirlik, transplant reddi riskinin azalması ve enfeksiyon riskinin azalması kordon kanı rezervinin en önemli yönleri arasındadır. İrib'in bildirdiğine göre İran kordon kanı kök hücre bankasının CEO'su Murtaza Zarrabi şu anda tüm ülkede özel bir bankada ve bir kamu bankasında 180 bin kordon kanı örneğinin bulunduğunu söyledi. Göbek kordonu kök hücre bankasının İran'ın tüm illerinde temsil edildiğini, Irak ve Umman'da iki temsilciliğin faaliyet gösterdiğini söyleyen Zarrabi, göbek kordonu kök hücrelerinin İran'da depolanması sürecinin ilerlediğini kaydetti. İran kordon kanı kök hücre bankası CEO'su, İran'ın yeni doğan kordon kanı kök hücrelerinin hazırlanması, depolanması ve kullanımında dünyanın ilk 5 ülkesinden biri olduğunu belirtti.
Hemşehri gazetesinde İran'ın ihtiyaç duyduğu tıbbi ürünlerin %70'inin yurt içinde üretildiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Tıbbi Ürünler Üretici ve İhracatçılar Derneği Kurulu Başkanı Mecid Ruhi, yerli üretim kapasitesine değinerek İran'ın ihtiyaç duyduğu tıbbi ürünlerin %70'inin ülke içinde üretildiğini duyurdu. Tahran'da düzenlenen 23. Uluslararası Tıbbi Diş Hekimliği İlaç ve Laboratuvar Ürünleri Fuarı açılış töreninde konuşan Ruhi, son 2 yıldaki korona salgını sonucu İran ile dünya çapında yaşanan krize değinerek bu dönemin kriz döneminde faaliyette bulunma denemesi olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Dünya ve bölgenin hala kriz içinde olduğunu kaydeden Ruhi, Ukrayna savaşı ve İran'a yönelik uygulanan siyasi ambargolar İran'ı bu koşullar altında faaliyet etmeye zorlamıştır. Bilgi tabanlı şirketleri desteklemek ise bizim öncelik verdiğimiz hususlar arasındadır diye kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programın sonunda Parsu'ya Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'ya Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'yu kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızda bugün tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerine gözden geçireceğiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla bültenimize başlıyoruz.
Erdoğan'dan NATO'nun genişleme politikasına tepkisi.
Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğin yeniden tırmanması
ve Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ile barış için Ermenistan'a tavsiyesi
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.